Ayrım 3, sayfa 20. Evinde yağlar ve kelepçeler vardı ve Chloe saatindeki saniye kolu 11 tur atana kadar ağladı. Kısacası 2 yıl önceki ilk dayanışma grubumda ağlamadım. İkinci ve üçüncüsünde de. Ne kan parazitlerinde ağladım, ne bağırsak kanserinde, ne de organik bunamada. Uykusuzluk böyledir işte. Her şey çok uzaklardadır. Bir kopyanın kopyasının kopyası gibi. Dünya ile arana öyle bir mesafe sokar ki ne sen bir şeye dokunabilirsin ne de bir şey sana. Sonra Bob'u tanıdım. Er bezi kanserine ilk gittiğimde o koca tombalak, o koca yağ tulumu Bob, omuz omuza erkekçe de üzerime kapandı ve ağlamaya başladı. Kucaklaşma vakti geldiğinde o koca tombalak gövde odanın ta öbür ucunda sarılma pozisyonu aldı. Kollar iki yana açılmış, omuzlar yuvarlanmış. Tombalak çenesi göğsüne dayanmış, gözler daha şimdiden yaşlarla dolup küçülmüş. Bob, ayaklarını sürüyerek, dizlerini birbirinden ayırmadan görünmez adımlar atarak, kendini üstüme fırlatmak üzere bodrum zeminini kat etti. Bob'un tombul, yumuşak gövdesi üzerime kapandı. Bob'un koca kolları belime sarıldı. Koca Bob eskiden hapçıymış, öyle söyledi. Steroid kullanıyormuş. İşe Dianabol'le başlamış, sonra Winstrol'e geçmiş. Yarış atlarına verilen kas yapıcıya. Kendi spor salonu varmış, spor salonu işletiyormuş. Tam 3 kere evlenmiş. Kaç kere ürün tanıtımlarına çıkmış. Onu televizyonda hiç görmemiş miyim? Göğüs kaslarını geliştirmeye yönelik o egzersiz programı tamamen onun icadıymış. Böyle içi dışı bir yabancılar sinirlerimi alt üst eder. Ne demek istediğimi biliyorsanız. Koca Bob bilmiyordu. Belki de o yaşa kadar çonçonlarından sadece biri inmişti ve Bob bunun bir risk faktörü olduğundan habersizdi. Bob bana ameliyat sonrası hormon terapisinden söz etti. Çok fazla testosteron aldıkları için memeleri çıkan bir sürü vücutçu vardı. Çonçonla ne kastettiğini Bob'a sormak zorunda kaldım. Çonçon dedi Bob. Er bezi, takım, kampana, testis, taşak. Meksika'daki steroid satıcılarının tabiriyle yumurta. Ve sonra boşanma dedi Bob. Derin derin iç geçirdi ve cüzdanını çıkarıp bir resmini gösterdi. İlk bakışta çıplak gibi görünen dev bir cüsse, bir yarışmada poz verirken. Aptalca bir hayat dedi Bob. Ama o kaslı ve tıraşlı haline podyuma çıktığında ışıklardan hiçbir şey göremez, ses sisteminin vınıltısından hiçbir şey işitemezken, yağ oranının yaklaşık %2'ye inmiş, İdrar sökücüler yüzünden vücudun çimento gibi soğumuş ve sertleşmiş olarak öylece beklersin. Ta ki jürinin sesini duyana kadar. Sağ baldırınızı uzatın, sıkın ve bekleyin. Sol kolunuzu uzatın, bisepsinizi sıkın ve bekleyin. Gerçek hayattan daha iyiydi bu. Ve sonra dedi Bob, kansere geliyoruz. O günlerde meteliksizmiş, telefonlarını cevapsız bırakan iki yetişkin çocuğu varmış. Göğsündeki memelerin çaresi, doktorun Bob'un göğüs altlarında birer kesik açması ve içeride ne sıvı varsa boşaltmasıymış. Sadece bu kadarını hatırlıyorum. Çünkü hemen ardından Bob'un kolları gövdeme dolandı ve kafası beni içeride bırakmak üzere üstüme kapandı. Sonra unutuşun içinde kayboldum. O karanlık, sessiz ve kusursuz boşlukta. Kendimi sonunda onun yumuşak göğsünden kopardığımda Bob'un gömleğinin önü ağlarken nasıl göründüğümü belgeleyen ıslak bir maskeye dönüşmüştü. Bunlar 2 sene önceydi. Omuz omuza erkekçedeki ilk gecemdi. O günden sonraki hemen her toplantıda koca Bob beni ağlattı. Doktora bir daha hiç gitmedim. Kedi otu kökünü hiç çiğnemedim. İşte bu özgürlüktü. Bütün umutlarınızı kaybetmek özgürlüktü. Ben hiçbir şey söylemeyince gruptaki insanlar en kötüsünü düşünüyorlardı. Daha beter ağlıyorlardı. Ben de daha beter ağlıyordum. Yukarıdaki yıldızlara bak. Hop, gittim bile. Bir dayanışma grubundan çıkıp eve dönerken daha önce hiç olmadığı kadar canlı hissediyordum kendimi. Bedenimde kanser ya da kan paraziti taşımıyordum. Dünyadaki yaşamın etrafına doluştuğu küçük, sıcak bir merkezdim ben. Ve uyuyordum. Bebekler bile bu kadar deliksiz uyumazlar. Her akşam ölüyor ve her sabah doğuyordum. Ölümden geri dönüyordum. Ama bugün, 2 yıllık başarıdan sonra bugün her şey değişti. Çünkü bu kadın bana bakarken ağlayamıyorum. Dibe vuramıyorum. Dolayısıyla kurtarılmam olanaksız. Ağzımın içini o kadar çok ısırıyorum ki avurtlarım dilime pürtüklü duvar kağıdı gibi geliyor. 4 gündür uyku uyumadım. Onun bakışları altında ben bir yalancıyım. Sahtekar kadın. Yalancı olan o. Bu akşam tanışma turunda hepimiz kendimizi tanıttık. Ben Bob, ben Paul, ben Terry, ben David. Ben asla gerçek adımı söylemem. Burası kanser, değil mi? Dedi o. Sonra dedi ki, herkese merhaba. Ben Marla Singer. Kimse Marla'ya hangi tür kanser olduğunu söylemedi. Sonra hepimiz içimizdeki çocuğu bağrımıza basmaya koyulduk. Adam hala boynuna yapışmış ağlarken Marla sigarasından bir nefes daha çekiyor. Ben Bob'un sarsılan memeleri arasından onu seyrediyorum. Marla'nın gözünde ben sahtekarım. Onu gördüğüm ikinci geceden beri uyuyamıyorum. Gene de sahtekarların ilki benim. Oradaki lezyonlu, öksürüklü ve tümörlü insanların hepsi, hatta koca Bob bile numara yapmıyorsa tabii. Koca tombalak, yağ tulumu. Şu kalıp gibi saçlara bir bakar mısınız? Marla şimdi sigarasını içiyor ve gözlerini deviriyor. O anda Marla'nın yalanı benim yalanımı ayna tutuyor ve ben yalandan başka bir şey göremiyorum. O kadar insanın gerçeğinin arasında. Herkes birbirine tutunur ve en büyük korkularını, ölümün dört nala gelmekte olduğunu, boğazlarına bir silah namlusu dayanmış olduğunu paylaşmayı göze alırken. Ama işte Marla gözlerini devire devire sigara içiyor ve ben hıçkıran bir halının altına gömülüyüm ve ansızın ölüm bile naylon çiçeklerin arasında oracıkta düşüp ölmek bile bütün anlamını kaybediyor. Bob diyorum, kemiklerimi kıracaksın. Fısıldamaya çalışıyor, sonra vazgeçiyorum. Bob! Sesimi kontrol etmeye çalışıyor, sonra bağırıyorum. Bob! Helaya gitmem lazım. Tuvaletteki lavabonun üstüne bir ayna asılı. Bu iş böyle devam ederse beyin parazitleri grubunda yarınlara doğru da Marla Singer'ı göreceğim. Marla orada olacak. Evet, Marla tabii ki orada olacak ve ben gidip onun yanına oturacağım. Tanışma faslından ve rehberli meditasyondan sonra sarayın 7 kapısından, sağaltıcı beyaz ışık topundan ve çakralarımızı açmamızdan sonra kucaklaşma zamanı geldiğinde gidip o sersem kaltağın koluna yapışacağım. Kollarını sıkı sıkı iki yanına yapıştıracağım, dudaklarımı kulağına dayayacağım ve diyeceğim ki ''Marla, seni adi sahtekar, çek git buradan.'' Bu benim hayatımdaki tek gerçek şey ve sen onu mahvediyorsun. Seni turist bozuntusu. Sonraki karşılaşmamızda diyeceğim ki, Marla, sen burada oldukça ben uyuyamıyorum. Burası bana lazım. Çek git. Bölüm 3. Uyanırsın. Air Harbor International. Her kalkış ve inişte uçak bir tarafa doğru fazlaca yattığında kaza olsun diye dua ederdim. Hepimizin çaresizlik içinde öleceği, insan bedenlerinin uçağın gövdesinde sıkışıp kalacağı o anı düşünmek uykusuzluğuma ilaç gibi gelir, üstüme dayanılmaz bir uyku çökerdi. Tyler Durden'la işte böyle tanıştım. Uyanırsın, O'Hare. Uyanırsın, LaGuardia. Uyanırsın, Logan. Tyler part-time sinema makinistliği yapıyordu. Mizacı gereği Tyler ancak gece işlerinde çalışabiliyordu. Makinistlerden biri hastalandığında sendika Tyler'ı çağırıyordu. Bazı insanlar gece insanıdır. Bazıları da gündüz insanıdır. Ben ancak gündüzleri çalışabiliyordum. Uyanırsın, Dallas. İş seyahatinde ölürseniz hayat sigortası 3 misli para verir. Rüzgar makasına girelim diye dua ederdim. Motorlara pelikanlar kaçsın, civatalar gevşek çıksın veya kanatlarda buzlanma olsun diye dua ederdim. Kalkışa geçtiğimizde uçak pistte hızlanıp kanatlar yukarı döndüğünde koltuklarımız dik durumda, masalarımız kapalı ve bütün kişisel el bagajlarımız koltuk üstündeki bölmelerdeyken sigaralarımızı söndürmüş olarak kalkış pistinin ucunun son hızla bize doğru koşmasını seyrederken bir kaza olsun diye dua ederdim. Uyanırsın, Lowfield. Eğer eski sinemalardan biri ise Tyler makinist odasında bobin değiştirirdi. Bobin değiştirilen sinemalarda makinist odasında 2 projektör olur ve bir tanesi çalışır. Bunu biliyorum Çünkü Tyler Durden biliyor. İkinci projektöre filmin bir sonraki bobinini koyarsın. Çoğu film belli bir sırayla oynatılan 6 ya da 7 küçük film bobininden oluşur. Daha yeni sinemalarda bütün bobinleri birbirine ekleyip 1,5 metrelik bir bobine sararlar. Böylece iki projektör birden çalıştırman, bir o yana bir bu yana koşturman gerekmez. Birinci bobini projektöre tak, öbürüne koş, ikinci bobini öbür projektöre tak, gene ilkine koş, üçüncü bobini tak, bunlara gerek kalmaz. Koş öbürüne. Uyanırsın, SeaTac. Önümde duran laminat kaplı uçak kartındaki insanları inceliyorum. Kadının biri okyanusta sürükleniyor. Kahverengi saçları arkaya doğru yayılmış. Şişme minderini göğsüne bastırmış. Gözler iri iri açılmış. Ama kadın ne gülümsüyor ne de kaş çatıyor. Bir başka resimde Hindu ineği kadar sakin görünüşlü insanlar koltuklarından kalkmadan tavandan düşen oksijen maskelerine doğru uzanıyorlar. Sanırım acil bir durum var. Hay aksi. Kabin basıncımız düşmüş. Hay aksi. Uyanırsın, Willow Run. Sinema salonunun eskisi, yenisi derken bir filmi başka bir salona göndermek için Tyler filmi gene başlangıçtaki gibi 6 ya da 7 bobine ayırmak zorundadır. Küçük bobinler çelikten yapılmış 6 köşeli bir çift çantanın içine yerleştirilir. Her çantanın bir kulpu vardır. Birini kaldırmaya kalksanız omzunuz çıkar. O kadar ağırdırlar. Tyler, şehir merkezindeki bir otelde özel günler için verilen yemeklerde garsonluk yapıyor. Tyler aynı zamanda film makinistleri sendikasına kayıtlı bir makinist. Benim uykusuz geçirdiğim bütün o gecelerde Tyler kaçlara kadar çalışıyordu bilmiyorum. Çift projektörle film gösteren o eski sinemalarda bir bobinin bitmesiyle öbürünün başlaması arasındaki boşluğu seyirciler fark etmesin diye makinistin her saniye orada olup iki projektör arasında mekik dokuması gerekir. Tepede perdenin sağ üst köşesinde beliren beyaz noktaları beklersiniz. Bu uyarı işaretidir. Perdeye bakarsanız her bobinin sonunda iki nokta görürsünüz. Meslekte bunlara sigara yanığı derler. İlk beyaz nokta bitişe 2 dakika kaldığını gösterir. İkinci projektörü başlatırsın ki zamanı geldiğinde hızını almış olsun. İkinci beyaz nokta 5 saniye uyarısıdır. Gerilim artmıştır. İki projektörün arasında durmaktasındır ve makinist odası xenon lambaların ışığıyla hamam gibi ısınmıştır. Bu lambalara dosdoğru bakarsan kör olursun. İlk nokta perdede görünüp kaybolur. Filmlerin sesleri perdenin arkasındaki büyük bir hoparlörden gelir. Makinist odasında ses yalıtımı vardır. Çünkü içerisi filmi saniyede 2 metrelik bir hızla merceğin önünden geçiren dişlilerin gürültüsüyle doludur. Metrede 30 kareden saniyede 60 kare makineli tüfek gibi takırdaya takırdaya geçer. İki projektör birden çalışırken sen tam ortada durur ve her ikisinin mercek kollarını kavrarsın. İyice eski olan projektörlerde besleme bobininin göbeğinde bir alarm olur. Film televizyonda gösterilmeye başladıktan sonra bile uyarı işaretleri orada kalır. Uçakta gösterilen filmlerde bile. Filmin büyük bölümü alma bobinine geçince alma bobinin daha yavaş dönmeye başlar ve besleme bobini ister istemez daha hızlı döner. Bobinin sonuna gelindiğinde besleme bobini o kadar hızlanır ki değiştirme anının yaklaştığını sana haber veren alarm çalmaya başlar. Projektörün içindeki ampuller odadaki karanlığı ısıtmıştır ve alarm çalmaktadır. Her elinle birer kolu kavramış olarak iki projektörün arasında durur ve perdenin köşesine bakarsın. İkinci nokta görünüp kaybolur. Beşe kadar sayarsın. Projektörlerden birinin mercek kapağını kaparsın. Aynı anda öbür projektörün mercek kapağını açarsın. Öbür projektör görevi devralır. Film devam eder. Seyircinin hiçbir şeyden haberi yoktur. Besleme bobininde alarm varsa makinist biraz kestirebilir. Bir film makinisti yapmaması gereken pek çok şey yapar. Bütün projektörlerde alarm bulunmaz. Bazen evdeki yatağınızda, makinist odasında uyuyakaldığınızı ve bobin değiştirmeyi unuttuğunuzu sanarak karanlıkta dehşet içinde uyanırsınız. Seyirciler size küfredecektir. Seyircilerin sinema rüyası yıkılmıştır ve salon müdürü sendikayı arayacaktır. Uyanırsın, Chrissy Field. Yolculuğun hoş tarafı, gittiğin her yerde hayat miniktir. Otele gidersin, minik sabun, minik şampuan, tek kişilik tereyağı, minik gargara ve tek kullanımlık diş fırçası. Standart uçak koltuğuna sıkışıp oturursun. Dev gibisindir. Omuzlarını koltuğa sığdırmak imkansızdır. Bacakların birden Harikalar Diyarındaki Alice'inkiler gibi uzamıştır. Öndeki yolcunun ayaklarına değer. Yemek gelir. Oyuncak bir piliç cordon bleu. Oyalanman için bir çeşit hobi seti. Pilot emniyet kemerleri göstergesini yakar ve sayın yolcuların artık kabin içerisinde dolaşmaması rica olunur. Uyanırsın, Mixfield. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Steroid. S-T-E-R-O-I-D. Dianobol. D-I-A-N-O-B-O-L. Winstrol. W-I-N-S-T-R-O-L. O L Terry T E R R Y David D A V I D Air Harbor International A I R H A R B O R I N T E R N A T I O N A L O'Hare O H A R E La Guardia L A G U A R D I A Logan L O G A N Part-time. P-A-R-T-T-T-I-M-E. Dulles. D-U-L-L-E-S. Lowfield. L-O-V-E-F-I-E-L-D. SeaTac. S-E-A. A T A C Willavran W I L L O W R U N Chrisfield K R I S S Y F I E L D Cordon Bleu C O R D O N B L E U Mixfield M E I G S F I E L D